Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Erkam Radyo'da Genç Zamanı programında ben Deniz Salih Yüzgenç. Bu hafta da Allah'ımıza bin şükür sizlerin karşısındayız. Çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz var. Yazar Serkan Bilgen Eren abimiz bu akşam bizlerle birlikte. Genç Dergisi'nden yazılarını takip ediyorsunuz. Aynı zamanda Çıkmaz Sokak, Pasparto ve yeni çıkan kitabı Derin Dünya Savaşı kitaplarından da kendisini tanıyorsunuz. Kendisini bu akşam stüdyomuza misafir ettik. Hoş geldin diyoruz.
Teşekkür ediyorum Salih'cim. Allah razı olsun. Herkese de hayırlı akşamlar inşallah.
Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz. Şimdi Serkan abi, benim aslında sizle konuşmadan önce gelmek istediğim bir yer var. Yani size çok çok şey sorabilirim. Yani yarım saat, 40 dakikalık bir program. Açık konuşuyorum. Bana yetmez sizle konuşurken. Sizi tanıdığım için bunu söylüyorum. Yani Serkan abi tanıyanlar, özellikle Genç Dergisi camiasındaki genç arkadaşlar, onunla Üsküdar'daki çay ocaklarında muhabbet eden şanslı kardeşlerimiz, abilerimiz, Serkan abiyle muhabbet etmenin insanın ufkunu, insanın bakış açısını değiştirme açısından çok farklı bir yerde olduğunu düşündüklerine eminim. Benim öyle. Niye? Çünkü şu yüzden. Şimdi abi, George Orwell diye bir adam var. Yok işte Jean Baudrillard diye adamlar var. Ya bunlar işte kelli felli diyebileceğimiz, dünyada tanınan ve işte tüketim kültürü, popüler kültür, işte sinema, bu gibi önemli alanlar üzerine yazılar yazmış, makaleler yazmış ve kavramlar ortaya çıkarmış isimler. Şimdi biz bu isimleri okurken abi, böyle büyüleniyoruz sanki. Ya işte abi adam, evet, baksana televizyona şey diyor, böyle algo operasyonu dedirtiyor falan. Ya böyle çok değişik geliyor ve biz bunları böyle konferanslarda şurada burada falan duyduğumuzda çok şaşırtıyor bizi. Ve bunları okumak çok havalı oluyor. Şimdi ben sizin kitaplarınızı okumuş bir insan olarak çok rahatlıkla söylüyorum ki Serkan abinin asıl ortaya koyduğu dert, bizim eğer tüketim kültürü, popüler kültür gibi kavramları kullanacaksak bizim kültürümüze daha uygun metodolojiye sahip. Niye? Çünkü Serkan abi bu coğrafyada yaşayan bir insan, bu coğrafyanın özelliklerini biliyor ve bu coğrafyayı otomatikman daha iyi yorumluyor. Ben böyle düşünüyorum abi. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilemem.
Teşekkür ediyorum hüsnü zanlına hakkımdaki. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi iktisat fakültelerinde iktisada giriş dersi var birinci sınıflarda. İlk öğrettikleri şeylerden bir tanesi işte bu meşhur homo economicus. Burada şöyle bir şey söyler: tükettiğin kadar insansın. Biraz geriden aslında almak gerekirse şöyle, işte insanlar önce avcılıkla besleniyorlardı. Ondan sonra tarlaya ekip dikmeye başladılar. İşte üretim yapmaya başladılar. Geçirdikleri fikri ve kültürel süreçler sonucunda işte biliyorsunuz sanayi inkılabı oldu İngiltere'de. Sanayi inkılabından sonra tabii seri üretime geçilmeye başlandı. Yani reklamcılık falan da mesela, pazarlama, reklamcılık hep bunlardan sonra çıkmıştır. Niye mesela Türkiye'de reklamcılık, pazarlama disiplini daha sonraki yıllarda çıkıyor? Çünkü Türkiye'nin fabrikalaşması, ondan sonra seri üretime geçmesi, sanayileşmesi. Hatta bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Bakın 60'lı 70'li yıllar Türkiye'de mühendislerin yılıydı. Hani şu anda şunu söylemiyorum, 2019 yılı itibarıyla mühendislerin yılı değil demek istemiyorum. Ama bak 60'lı 70'li, hatta bu ülkede seçilen insanlar işte rahmetli Erbakan Hoca'dan Süleyman Demirel'e kadar, hani başımızdaki insanlar bile mühendisti. Üretim odaklıydık. Biz üretim odaklıyken efendime söyleyeyim, Amerika mesela pazarlama odaklıydı o yıllarda. Hatta ekonomik buhrandan sonra, 1929 ekonomik buhranından sonra onlar başlıyorlar bu şeylere. Şimdi iş şuraya geliyor, söylemek istediğim. Bu seri üretim neticesinde artık tükettirmen lazım. Yani bir tane tişörtün sana yetmemesi lazım. İşte bir tane ayakkabının sana yetmemesi lazım. Bir tane kol saatinin sana yetmemesi lazım. Gibi gibi gibi. Fakat bu ilginçtir ki, bunu hani bizim Anadolu coğrafyası özelinde söyleyeyim. 90'lardan sonra, hatta 2000'lerden sonra çok farklı bir noktaya geldi. 90'ların da şöyle bir altını çizeyim. Mesela meşhur şey vardı. Turgut Özal'la ilgili işte Türkiye'yi dünyaya açtı derler mesela. Böyle genel kanaat budur. Ben buna çok açık söylemek gerekirse katılmıyorum. Bence Türkiye dünyaya açılmamıştır. Dünya Türkiye'ye girmiştir. Şimdi bir yere açılmak için yurt dışında bir yere açılıyorsunuz. Onu domine edecek bir gücünüzün olması lazım. Evet. Yani Türkiye İngiltere'ye, Amerika'ya Amerika'ya ben ne satabilirim ki? Yani o yıllarda ancak tarım ürünleri falan satabilirim. İşte tonlarca şey satarım. O bana iki tane televizyon gönderir ya da araba gönderir. O eski Türk filmlerinde gördüğümüz dolmuşlar mı olmuşlar falan. Dolayısıyla aslında biz dünyaya falan açılmadık. Dünya bize açıldı.
Ya ben şöyle anlıyorum, sizin de tüketim kültürüyle, tüketmekle bahsettiğiniz şey insanın sanki biraz kendi değerlerini, kendi kültürünü, kendini tüketmesi gibi bir şey. Gibi bir şey anladım, yani doğru mu anladım bilmiyorum ama.
Tabii tabii, yani aslında şöyle, mesela şuna da çok katılmıyorum. Hani Batı'nın gidip işte ilmini, şuyunu, buyunu alıp, teknolojisini alıp buraya gelelim. Bunu mesela şeyde görürsünüz. İsmet Özel'in mesela üç meselesinde İsmet Özel bunu teknik medeniyet yabancılaşma alt başlığıyla bunu çok güzel anlatır. Tabii bunu ideoloji çapında esas anlatan Üstad Necip Fazıl'dır yani şey olarak. Şimdi şöyle mesela bir kahve makinesi ya da hamburger makinesi diye bir şey var diyelim. Yani gittiniz işte o teknolojiyi aldınız. Yani orada sadece teknolojiyi almazsın ki kültürü de alırsın. Hani dolayısıyla eğer o aldığın teknolojiyi kendin bünyeleştiremezsen şöyle bir örnek vereyim. Mesela biz şimdi sığır şeyi yiyoruz, sığır eti yiyoruz diyelim. Orada bir sığır proteini var ama onu bizim bünyemiz kendi şeyimize çeviriyor. İnsan proteinine çeviriyor. Şimdi senin toplumundaki ortalama kültür düzeyi, vasatı diyeyim. Hı hı. Böyle bir şeyde değilse, düzeyde değilse aslında direkt kültür emperyalizmine açılmış bir kapı. Şöyle bir şey var şimdi mesela getirdiğiyle götürdüğü arasında hesabı yapılmamış hiçbir şeyin aslında kabul edilmemesi lazım. Bizde ise böyle olmamıştır. Direkt atlamışızdır, almışızdır. Mesela ne benim çocukluğumda işte yaklaşık 44 yaşındayım. İşte Dallas vardı, tek kanallı televizyon vardı, siyah beyaz. Evet. Oraya ne koysa izliyoruz ama ona özgün bir içeriğimiz yok. Bakın internette de aynı şeyler oldu. Şimdi mesela bu sizin yaptığınız Genç TV, işte Emin, Talha falan, yani bu ekibin yaptığı şeyler o anlamda çok kıymetli. Yani biz bu mecrayı almışız, bir iletişim olanağı. İçinde ne var? O aklın ürettiği şeyler var. Bak bizim aklımızın, bizim örfümüzün, adetimizin ürettiği şeyler yok içerisinde. Siz o boşluğu dolduruyorsunuz aslında. Ve bana sorarsanız bu da bir cephe. Hani derin dünya savaşında şey diyoruz ya, en itaatkar köleler zincirlerinin farkında olmayanlardır. Bilinmeyen bir düşman karşısında da hangi cephede savaştığının hiçbir önemi yoktur. Tamam mı? Burada bak aslında burada bunu görmektir bu. Hadiseyi görmektir ve ona önlem almaktır. Tüketim kültürüyle ilgili şunu söyleyeyim. Bu aslında müntehasında şuydu. Yani işte mesela yine burada şey diyeyim. Eski ailelere bakın. Mesela onların mobilyaları vardı. Bir mobilya takımı alırdınız. Bir gardırop alırdınız. 20-30 sene kalırdı orada.
Evet.
Ama şimdi sen eğer 30 sene aynı yatak odasını kullanırsan Salih'ciğim, bak seni sıkılmanı sağlar zaten bu bir. İkincisi bu şey dönmez kardeşim, piyasa dönmez yani, tamam mı?
Tüketmek,
onu sen 3 senede bir şey yapman lazım. Fakat işin sonunda şöyle bir şey oluyor. Bak özellikle burayı söylemek istiyorum. Bu aslında insanın insanı tüketmesine yol açıyor. Yani senin tükettiğin evet işte elbise, kıyafet, cep telefonu, şu bu falan ama günün sonunda emin olun ki o kadim kültürünü tüketiyorsun, ahlakını tüketiyorsun, efendime söyleyeyim dostluğu tüketiyorsun, vefayı tüketiyorsun. Ya basit bir şey söyleyeceğim mesela, bilgi hiç olmadığı kadar bilgi, ya bu arada satın almayalım falan da demiyorum yani, ben de tabii ki satın alıyorum, tabii ki tüketiyorum, tabii ki şey yapıyorum ama bunun hakikaten belli bir düzeninin, belli bir yerinin olması lazım. En azından bu tüketimi yaparken diyargam olman lazım. Ötekini de bir düşünmen lazım. Sen ayağına 20. ayakkabıyı alırken Afrika'daki çocuk içecek bir damla su bulamıyorsa, bir bardak su bulamıyorsa bunun vebali senin boynuna, yani bunu hissedeceksin şey olarak. İnsan sen bunu hissedersin zaten. Bunun acısını hissedersin.
Burada benim aklıma Serkan abi şöyle bir şey geldi. Daha doğrusu bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde bir lisenin açılış töreninde birinci sınıf öğrencilerine simit atıyorlar. Hani normalde martılara simit atılır ya. Evet. Onlar da böyle martıya simit atar gibi okulun adetiymiş bu. Bildiğiniz simitleri koparıp öğrencinin üzerine atıyorlar. Yani biz aslında fazla ayakkabının durumunu bile geçmişiz. Yani bildiğiniz millet yiyecek simit bulamazken şu an Yemen'de geçtiğimiz 2018'de bu Birleşmiş Milletler raporuna göre bir de BM'nin raporu yani güvenin ya da güvenmeyin. Hı-hı. 38 bin çocuk açlıktan ölmüş. Evet. BM söylüyor bunu. Evet. Şimdi Yemen gibi bir yerde 38
çünkü
bin...
Çünkü Salih şöyle bir şey var, ben araya gireceğim de. Buyurun. Yani bu üstadın şeyi var diye, bak ben mesela Çıkmaz Sokak diye bir kitap yazdım. Evet. Global İktisat alt başlığıyla işte sinemadan, kültür emperyalizmine, tarihten, şuradan buradan hepsini getirdim. Şimdi burada temel tezini, kitabın adı niye mesela Çıkmaz Sokak'tı? Şu, üstadın şiiri diyor ki, durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Devamında diyor ki mısrada, Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Şimdi bak o zenginlik listeleri falan filan yayınlanır ya. Bunların hepsinde şöyle bir şey var. Dünya servetinin, tamam mı, %99'unu %1'lik bir kesim alıyor. Hı hı. Geri kalan %99 da o %1'i alıyor. Ve baktığında aslında dünya tarihi en böyle müreffeh, en zengin, en çok işte yani 50'lerde 60'larda İstanbul ölçeğinde konuşuyorum. Paran olsa da çok fazla bir şey alamıyorsun. Ya ultra zenginsen okey İstanbul'da. Ama orta ölçekli, ortanın üstündeysen yok, ürün yok çünkü. Şu anda korkunç bir bolluk var. Korkunç bir bolluk var ama aynı oranda işte korkunç bir açlık, korkunç bir zulüm de var. Bak bunu şurada da görelim. Mesela bilgi çağı diyoruz değil mi? Çok evet. enteresan. Ya şöyle düşünelim. Bugün mesela ben bir elektrikçinin yanında çalışıyor olsam. Böyle işte sigorta migorta falan filan bağlasam. Yani burada bir de muhakeme usulünü de göstereceğim aslında. Büyük Doğu'daki muhakeme usulünü de örnek olsun diye de altını çizeceğim. Bak Edison'dan daha ben fazla bilgi sahibiyim.
Evet.
Yani evet. Edison cep telefonu kullanamaz, bilmem ne yapamaz falan. Yani ama bak bu beni Edison'dan daha büyük bir adam yapmaz. Şey tıpkı diyor... tıpkı şey gibi mesela yani Sokrat mesela tamam mı? Yani bugün en böyle dangıl dungul adam bile Sokrat'tan daha bilgili, daha şey. Şimdi bilgi çağı diyoruz. Bunu özellikle burada bir şey söylemek istiyorum. Evet bilgi çağı. Herkesin elinde bu telefonlar var. Bazen mesela bir şey oluyor. Bir konu konuşuyoruz. Bakıyorum 20 yaşında genç bana diyor ki abi orası diyor 18 kilometre diyor. 30 dakikada gidersin falan. Yani şimdi inanılmaz bir şey. Bir sürü bilgiye ulaşabiliyorsun. Efendime söyleyeyim. Bir şeyler öğrenmene falan da gerek yok. Hepsini o makinalardan evet. bakabilirsin. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu kadar bilgi bol, bilgi çağındayız. Ama bak bu bilgi, bu bilginin bu kadar bol olması bizi daha iyi insan, daha namuslu insan, daha ahlaklı insan yapmıyor. Çünkü bu bilgide ben şöyle bir şerh koyarım bu bilgiye. Bu hikmet değil kardeşim. Bak hikmetin, tamam mı? İrfanın, ondan sonracıma hikmetin yukarıyla bir rabıtası var. Tamam mı? Maverayla bir rabıtası var. Bunun, bu bilginin Allah'la bir rabıtası yok. Zaten baktığında bugün bilim diye konuştuğumuz şey seküler bilim. Yani bugün akademi bilmem ne falan dediğinde şimdi tabii ki bak ben kitaplarımda bir sürü alt dipnot çıkartırım bilmem ne yaparım falan, bu olması gereken bir şeydir. Ama şunu da söyleyeyim, çıkmışsın şimdi Himalayaların tepesine, bayrağı oraya dikmişsin, ya sen buraya öyle mi çıktın böyle mi çıktın? Ya evet. sen oraya çıkıp o bayrağı diktikten sonra ispatın yani delillerin şeyi kalmamıştır, hükmü kalmamıştır. Evet. Bugün kanserin tedavisini bulan, hakiki anlamda bulan, o sahtekarlıklardan falan bahsetmiyorum, hakiki anlamda kanserin tedavisini bulan adama tıp fakültesi diploması sorulmaz. O tıp fakültesi diploması ona vesile olsun diyedir zaten.
Eyvallah.
Yani hani bir de işi böyle sahtekarlıktan şundan bundan falan kaçırmak için. Dediğim gibi bugünkü bilginin şey kısmı yok. Hikmet kısmı yok. Allah'la rabıtası yok. Dolayısıyla çok daha iyi, çok daha ahlaklı, çok daha namuslu vesaire vesaire insanlar değiliz. Ha ama sorarsan bilgi çağındayız. İşte öyle bir bilgi. Evet. Öyle bir bilgi çağı.
Abi şöyle zaten son 10 yılda, son 20 yılda üretilen bilgi insanlık tarihinde üretilen bilgiden daha fazladır diye sürekli işte konferanslarda başka yerlerde anlatılıyor. Burada bilginin biraz değersizleşmesi gibi bir durum da sanki söz konusu. Bir de ben şunu söyleyeceğim.
Vallahi birisi şey demişti. Herkesin okuma yazma öğrenmesi yazıyı da şey yapmıştır diye. Yani bunu şimdi böyle şey anlamda anlamamak lazım ama yazma eserlerle efendime söyleyeyim yani muhatabını bulan eserlerle bugün şıkır şıkır böyle işte ortalığa attığın eser bir keyfiyet farkı var. Yani
evet, evet.
Nitelik nicelik diye bir şey varsa tabii ki böyle bir şey var yani.
Eyvallah. Şunu soracağım Serkan abi size. Şimdi ben programın başında da söylemiştim zaten. Siz de aslında biraz az önce oraya değindiniz. Sizin bahsettiğiniz yani tüketim kültürü, popüler kültür gibi kavramları açtığınız meseleler kitaplarınızda Batı'nın kendi normlarıyla, kendi kurallarıyla, kendi tarihiyle yorumladığı şeylerdi. Ama siz bunu bizim çerçevemizde biraz gözeterek yaptığınız için bence çok daha anlamlı. Bu okumaları yapmak isteyen arkadaşlar için özellikle bunu tekrar söylüyorum. Burada şimdi ayrım yaparken neyi gözetiyoruz? Yani bu coğrafyada yaşamak böyle bakmaya mı gerektiriyor yoksa şimdi hakim kültür dediğimiz
şimdi
kültür...
adamın bak ne söylediğini yani iktisatla ilgili söyle.
Yok şunu söyleyeyim ben abi. Şimdi biz hakim kültür diye aslında hep bahsettiğimiz şey bu Amerikan kültürünün hakim
evet,
kültürü deniyor
evet,
ya.
Evet.
Bunu kabul etmek falan da sanki bir absürt bir durum gibi geliyor bana bu yüzden.
Şimdi şöyle mesela müzikte var mesela adam şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki müzik evrenseldir diyor. Ya yani bunlar tartışılır tabii tamam mı? Müzik evrenseldir. Peki evrensel kültür
nedir?
Şey, evrensel müzik dediğin nedir mesela? İşte güzel söyledin. Yani evrensel müzik evrensel kültürün müziği aslında. Şimdi Jennifer Lopez'in söylediği evrensel müzik. Ama ben Bir Kızılderili kabilesinin bu bir radyo var. Şimdi ismini söylemeyeyim mesela. Böyle etnik müzikler falan çalıyor. Şimdi ona etnik müzik diyorsun.
Evet.
Evrensel müzik demiyorsun. Burada neye göre belirliyorsun mesela evren sayısal olarak çok dinlenmesi ise Çin'in mesela müziğinin tabii evrensel olması lazım. Sayı daha fazla, daha çok insan dinliyor. Evet. Ama ona söylemiyorsun. Tabii orada işte o kültür, yani domine edici kültürün şeyi var burada.
Etkisi
var. Şimdi burada da mesela iktisat diyelim mesela mevzu. Ne diyor mesela iktisatta işte? Hani buna örnek olsun, diğer herkes kendi sahasında bu mantıkla düşünsün, muhakeme etsin diye söylüyorum. Mesela diyor ki kıt kaynaklarla diyor insanın sonsuz ihtiyaçlarını karşılamasıdır diyor. Evet. Şimdi tamam mı? Genel tanım bu. Şimdi peki bu tanım hangi coğrafyada, hangi fikri altyapının üzerine çıkmış? Şimdi Batı'da, Avrupa'da. Bizim buradaki genç, tamam mı? Cuma namazına gittikten sonra işte amfiye derse gidiyor. Tezatı anlatabiliyor muyum,
evet,
yani?
Evet, evet.
Ona diyorsun ki şimdi sen kıt kaynaklarla insanın sonsuz ihtiyaçları falan. Şimdi bak, bunlara hep zaten şerh koymamız lazım. İnsanın sonsuz ihtiyacı yok aslında. Bak, benim şu anda yiyebileceğim ekmek belli. Yarım ekmek yerim, hadi bir ekmek yiyeyim. Yani 5 tane ekmek yiyemem şu anda. Anlatabiliyor muyum? İstek. Şu hani şey var ya, serpme kahvaltı, hı-hı, mesela. Bir serpiyor. Anca 1/3, 1/4 yiyorsun. Senin orada yani gözünü doyurmaya çalışıyor.
Evet.
Nefsini. Şimdi kardeşim nefs de doymaz zaten. Yani
serpme
nefs,
yani serpme.
Nefs de doymaz.
Evet.
Yani dolayısıyla şimdi mesela şunu düşünmek lazım. Müslümanım, Türk'üm, Anadolu coğrafyasındayım. Benim iktisatla ilgili başka bir tanımım olması lazım. Bir şey söyle. Onların Adam Smith dışında bana bir şey söyle. Ya da Marx'ın dışında bana bir şey söyle. Keynes'in dışında. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek de mesela.
Veren göl olur demiş.
Veren el alan elden hayırlıdır de. Anlatabiliyor, evet, muyum? Şimdi bunları böyle olduğu gibi alıp şurada, evet bak, yani eğer futbol oynayacaksak futbolun kurallarını o adamlar koymuştur.
Alırsın.
O kuralları evet alırsın, tamam mı? Yani ona göre oynaman gerekir. Ama en azından bunu bir dedim ya, hani bu sığır proteinini aldın, kendi bünyende onu şeye çevirdin, insan proteinine çevirdin. Bunun bir şeyinin olması lazım sende. Derdinin olması lazım. Yani böyle hesapsız kitapsız işte ne bulursan alıyorsun. Şimdi bana şunu söyle mesela. Belli bir düzeyin üzerinde, orta üst düzey, İstanbul'daki orta düzey bir ailenin eviyle Londra'daki orta düzey bir ailenin evi, New York'takinin evi, Paris'tekinin evi, Berlin'dekinin evi. Ne fark var arada? Hepsi hemen hemen birbiriyle aynı. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
Evet.
Hepsinde işte televizyon var, televizyonun karşısında koltuklar var, televizyon akıllı televizyon, işte internete bağlı vesaire vesaire. Bak, bunu Netflix'ten falan çok net anlayabilirsin. Yani evet. O kadar mesela oradaki diziler, şimdi isim söylemeyeceğim. Çok ilginç, burayı anlatayım istersen.
Evet evet evet. Mümkünse.
Şimdi bir gün araba yıkanacak falan, böyle bir gittim, bırakacağım arabayı, adam kafasını kaldırmıyor ekrandan. Usta dedim, çok heyecanlı herhalde, çünkü dükkandan içeri girdim, selamun aleyküm falan, adam böyle bir dudak ucuyla aleyküm selam dedi ama kafasını kaldırıp göz kontağı kurmuyor benimle. Abi çok heyecanlı falan herhalde dedim usta falan. Ya evet dedi, çok heyecanlı dedi bu falan. Neyse, dizinin ismini söyledi. Burada şimdi bakın, şey yapmıyorum yani, biz mesela bizim istatistikte şey vardır. Ayırırız mesela işte ilkokul mezunu, üniversite mezunu, şu yaş aralığı, erkek, kadın. İşte hani o jenerasyonlar falan, gençte şey yaptık ya, yazdık ya. Şimdi hani bu da bir kategorideki bir insan, araba yıkayıcısı. Bir yine özel bir hastaneye gittim, Türkiye'nin meşhurlarından biri. Hemşire diğer hemşireye o diziden bahsediyordu. Bizim yine genç arkadaşlar, böyle cevval aslan gibi çocuklar. Bizim mahallenin çocukları ve bizim mahallenin hakiki çocukları bunlar. İşte kolpa çocukları değil. Onlar da o diziden bahsediyor. Yahu bir dizi yapıyor adam. Ne demek istediğimi anlamıyorum. Sen bütün kesimler o diziyi izliyor. Şimdi burada
eleştirse de izliyor, karşı olsa da
bak
izliyor.
Bak, ben burada şunu işte hani kültür emperyalizmi şu bu falan filan diyoruz ya. Bak, burada gelip senin bileğine kelepçe taksa buna bir tepki verirsin. Bir refleksin olur. Ama o kelepçeyi zihnine ve gönlüne taktığında buna karşı hiçbir savunman, hiçbir şeyin yok. Çünkü çok yumuşak bir geçiş oluyor. Hani sen özgür olduğunu zannediyorsun. Tolstoy'un da galiba böyle bir sözü var. Şey diyor, yani özgürlük şudur diyor. Onların sana verdiği kadarına özgürlük dersin. Bunun George Orwell'ın 1984'te mesela bu özgürlük köleliktir falan diye sloganları evet, var onların. Savaş barıştır işte falan filan böyle. Şimdi bakma orada şimdi okuduğumuzda aa falan filan yapıyoruz da. Ya bugün de garip bir şeydeyiz. Evet. Klonlanmış falan gibi. Evet, yani evet. Televizyonda izliyoruz şimdi klonlamışlar bilmem ne. İnan farkımız yok. Yani klonlanmış şey yapmış gibi tek tipleştik.
Evet.
Mesela bu kadar zenginlik içerisinde, bu kadar farklılık içerisinde çok da farklı değiliz.
Eyvallah.
Yani kıyafetler şuna. Onun için mesela gençler bu farklılığı ne yapmaya çalışıyor? Değişik işte böyle sapkınvari şeylere götürüyorsun. Mesela işte bilmem ampule uçan tekme atıyorsun. Ondan sonracıma işte dönerek. Niye biliyor musun? Bak senden farklılaşmaya çalışıyor.
Evet.
Halbuki biz hakikat, bak hakikatse ortadaki, hakikatle farklılaşmaya çalışmayız. Hakikatle bütün olmaya çalışırız. Ya daha net söyleyeyim açık açık. Allah Resulü'nün zamanında sahabe Allah Resulü'nden farklılaşma gibi bir derdi olabilir mi ya? Onun gibi olmak gibi bir derdi var. İmanın özü budur zaten yani. Anlatabiliyor muyum? Ondan farklılaşma gibi bir derdin olabilir mi? Niye bugün ortalık karışık? Yani işte böyle bir karman çorman şeyler de karışık, kafalar da karışık. Evet.
Burada Serkan abi tabii şimdi programın da sonuna doğru geliyoruz. Ben programın sonunda sizle bir konuşmamız olmuştu. Genç Dergisi'nin Eylül sayısında yayınlandı. Derin Dünya Savaşı üzerine yaptığımız röportaj. Ondan bir kesit var. Yani röportajın tamamı daha doğrusu. O sohbeti yayınlayacağız. Son olarak ben birkaç şey söyleyip en azından toplamış olayım. Sizin söylediklerinizle de belki ilave olabilir. Şimdi bu kavramlar üzerine aslında düşünen, konuşan çok fazla insan var. Onlara böyle acaba ne söylemek istersiniz? Yani bunun başlangıç yeri ya da bunun ana formülü nedir? Çünkü
vallahi bak şöyle,
herkes emperyalizm diyor. Herkes tüketim toplumu diyor. Herkes popüler kültürü diyor. O kadar konuşması keyifli konular ki. Herkes de çok seviyor. Ama baktığında birkaç tane ismin ötesine geçemiyoruz yani sanki.
Salih bir yerde kabul ediyorum bunu. Şey gibi arkadaşım bana üniversitedeyken öyle demişti ya, aşk üzerine konuşmak dedi hep böyle güzeldir, nefse hoş gelir falan. Şimdi bak bu konularda da bir taraftan konuşmak güzel falan gibi ama ilginç bir şey fark ettim şimdi bu son bir aydır şeydeyim ya, sosyal medya, Instagram falan. Mesela kültür emperyalizmi diye hashtag yok yani, çok fazla yok. Yani milletin hoşuna gidiyor falan gibi ama şeyi yok aslında. Hani tam kimler konuşuyor? Bence mesela bizim camiada 90'lara kadar bu mevzu vardı. Kültür emperyalizmi falan konuşulurdu.
Evet.
Ama 90'lardan sonra konuşulmamaya başladı. Bir iki tane sebebi var. Bir tanesi biz artık bu dertlerimizden biri bu olmamaya başladı. Niye? O da açık söyleyelim. Daha ehli dünyalaşmaya başladık, tamam mı? Bu artık çok sorun olmamaya başladı. Yani sen şimdi böyle kültür emperyalizmi şu bu falan filan diye girdiğinde kendi nefsini bazı şeylerden mahrum bırakacaksın. Şimdi asır da nasıl bir asır? Şöyle bir asır. Olmaya değil de görünmeye çalışıyorsun. Tamam
evet,
bütün
evet.
Öyle der. Diyor ki bütün cehdini olmaya değil de görünmeye vermişsin. Şimdi bir kısmı bu. İkinci kısmı da şunu söyleyeyim. Kültür emperyalizmi dediğin an karşında Rönesans'tan başlayan 500 senelik bir kültür var. Şimdi bunun karşısına senin kadim kültürünü güncelleyerek, tamam mı, çağ tatbik ederek diyeyim. Orada da şeyi söyleyeyim şimdi yanlış anlaşılmasın. Hani üstad diyor ya şeyde, İslam yenilenmez, anlayışı yenilemek lazım. Bak bunu özellikle söyleyeyim, o cümlem yanlış anlaşılmasın. İslam yenilenmez, anlayışı yenilemek lazım. Güneş yenilenmez diyor, göz yenilenir. Kastettiğim güneşi yenilemek değil, güneş sabittir. Ezelden ebede kadar, yani hiç onda sıkıntı yok. Gözümüzü yenilemekten bahsediyorum. Şimdi bunu da yaptığın an, bak bu da çok büyük bir şey istiyor. Büyük mütefekkir çapında mevzular bunlar. Tamam mı? Yani böyle bir 3 makaleyle 5 tane satırla halledilebilecek bir şey değil. Külliyat çapında halledilmesi gereken bir şey. Dolayısıyla bu topa çok fazla buradan dolayı da girmiyorlar. Ha işin belki dedikodusunda işte şeyinde falan olabiliriz. Fakat kavramları bilmek gerekiyor. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Benim mesela en sıkıntı yaşadığım şeylerden bir tanesi bu. Şimdi sohbet, muhabbet terkibi hükümlere aşina insanlarla yapılır, tamam mı? Mesela benim seninle daha iyi anlaşmam, daha rahat anlaşmam, konuşabilmem. Değil mi? Kaç senedir beni çağırıyorsun mesela işte diğerleri bilmem ne çıkmıyor. Niye? İşte Emin falan. Bak ben şimdi sana ayran dediğimde sen biliyorsun diyorsun ki bu yoğurt, yoğurdu şey yapmış, evet, çırpmış. Üzerine su eklemiş.
Aynı dili konuşuyoruz aslında. Heh,
işte bak ortak kavramlarımız olması lazım. Yani ben beyaz dediğimde sen siyah anladığında şey, zaten bizim coğrafyadaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İdrakların iyi diş edilmiş olması. Bak aynı aynı kelimeyi söylediğimizde aynı şeyi anlamıyoruz. Tamam mı? Aynı şeyi anlamıyoruz. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri işte şey diyordu yani, ilmin başı şeydir. Kamus bilgisi mesela. İştikak evet, ilmi. İştikak ilmi diyor mesela. Evet. Yani bunları üzerinde mesela şey yapmak lazım. Kafa yormak lazım. Şimdi mesela pratikten de bir örnek vereyim. Mesela iletişim fakültesini bitirmiş. İşte iyi bir üniversite. Ondan sonra 4 sene gittim buraya, çalıştın falan. Diyorum ki mesela iletişim nedir, ilişki nedir? Ya biraz bununla ilgili konuş bana, hani zaten bak ezber bilmek bilmek değildir der büyükler. Yani böyle ezber bilmek bilmek değil. Hatta üstadın Necip Fazıl'ın şeyini söyleyeyim. Mesela üstad der ki kültür ansiklopedi ezberciliği değildir der. Birçok şey bilip hatta onları unuttuktan sonra insanda kalan görüş hassasıdır. Mesela bir büyüğün gelir ve doğrulursun, ayağa kalkarsın falan. Yani bu
kültür
bir,
budur.
Tabii budur yani, bir senin olaylara, şeylere verdiğin tepkilerdir, sözlerdir, davranışlardır. Hani kültür deyince böyle direkt sinema, kitap falan diye değil. İnsanın bütün yapıp etmeleri bir kültür belirtir zaten ya. Evet. Yani bir eve girip girmen, yani bir batılının bir eve girmesiyle, misafirliğe gitmesiyle senin gitmen arasında bir fark vardır. Bu da bir kültür bütünüdür aslına baktığında.
Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yani dediğim gibi programın başında söyledim. Yarım saat 40 dakika normalde Serkan abiyle konuşmak için yetmiyor. Ben burada sözünü almak istiyorum. Alaaddin Serhan Yaman'ın da olduğu bir programda inşallah. Sizi tekrar konuk almak istiyorum Serkan abi.
İnşallah hayırlısı. Yani 3 sene sonra geldik işte böyle bir 30 dakikalığına.
Eyvallah.
İnşallah en yakın zamanda bakarız. Hayırlısı.
Eyvallah. Çok sağ olun abi. Çok teşekkür ederiz. Şimdi malumunuz Serkan Bilgen Eren abimizin, Serkan abinin Derin Dünya Savaşı kitabı çıktı. Geçtiğimiz aylarda. Çok özel, çok bugün konuştuğumuz konuları kapsayan, çok muhakeme kapasitenizi artıracak güzel bir kitap. Bu kitabı ben kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Kitapyurdu.com ve Seçkin Kitapçılar'da bulabilirsiniz. Kitaba erişebilirsiniz. Serkan abiye ulaşmak için de sbilgeneren Instagram adresi. Instagram'dan Serkan Bilgen Eren yazınca zaten tek bir tane Serkan abi var dünyada. Türkiye'de başka yok. Ona ulaşmak mümkün. Serkan abiyle de kendisi sağ olsun gençleri kırmıyor. Böyle birebir etkileşim de kurabilirsiniz. Çok güzel, istifadeli olur. Diyerek sizle Serkan abi, kabul ederseniz, Derin Dünya Savaşı kitabına üzerine yapmış olduğumuz sohbeti, söyleşiyi şu an verelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bir mesajınız var mı abi?
Sağ ol Salih'im. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah dinleyenlere de birkaç tane de olsa bir hayrımız dokunmuştur. Eyvallah. Kafalarını açacak, gönüllerini açacak.
Ben eminim ki oldu abi. Çok teşekkür ederiz.
Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdi yazıyı okuyoruz. Allah'a emanet olun. Kapitalizm, emperyalizm, yeni dünya düzeni, tüketim, popüler kültür gibi ifade ve kavramlar günümüzde çok sık karşılaştığımız, üzerinde birçok görüş bildirilen ve tartışılan bir durumda. Peki biz bu kavram ve ifadelere ne kadar vakıfız? Ya da şöyle soralım, hem mağduru hem de muhatabı olduğumuz bu ifade ve kavramların ne olduğunu biliyor muyuz? Genç Dergisi'nin uzun soluklu yazarlarından ve yayın kurulu üyesi olan Çıkmaz Sokak ve Pasparto kitaplarının yazarı Serkan Bilgen Eren'in yeni kitabı Derin Dünya Savaşı çıktı. Hem de az evvel bahsettiğim konulara hem bir giriş hem de ince bir okuma yapma imkanı sağlayarak. Bu vesileyle Serkan Bilgen Eren abimizle buluştuk ve Genç Dergisi'nde yayınlanan yazılarından oluşan yeni kitabını konuştuk. Çok özel bir söyleşi oldu. Öncelikle hayırlı olsun. 4. kitabınız çıktı.
Teşekkür ediyorum Salih'cim. Evet, biri şiir olmak üzere 4 kitap oldu.
Serkan abi, yeni çıkan kitabınızdan önce kitapla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Kitap nedir? Niçin önemlidir? Böyle derinden başlamak istiyorum ki sizin de seveceğinizi düşünerek.
Eyvallah. O halde ben de sohbetimize destursuz giriş yapmamak adına bana kitabı ve kitabi hayatı sevdiren adamla, üstadla başlayayım. Şöyle diyordu Necip Fazıl. Kitap yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıtadır. İnsanlık kitabın mukaddes vasıta olmak haysiyetini dinlerden öğrendi. Bugüne kadar da hiç unutulmadı. Kitap mefhumunun bir ucunda Allah, öbür ucunda da sonsuzluk var. İnsanoğlunun ebedlerce fethede de bitiremeyeceği sonsuzluk. Bu yüzden yarına gebe kahramanlar, kitaplık cehde, kitaplık çapa, kitaplık yapıya, hakiki oluşun temel şartı gözüyle bakarlar. Evet, üstadın kitaba bakışı buydu. Bu tanım içinde sanırım kitaplık çapta eser vermesinin de esprisi belli. Benim gibilere gelince, hani diyor ya yine üstad, ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Biz bunun, bu idealin çıraklığına layık olmaya çalışıyoruz. Haddimizi ve hududumuzu bilerek inşallah. İdealden bahsettiğimiz anda da işin içine keyfiyet giriyor. Büyüklerden birine, siz bu kadar konuşuyorsunuz ama sözlerinizi binde bir kişi anlıyor diyorlar. Baba Eren cevap veriyor, ben zaten sadece o bir kişi için konuşuyorum. Bunu günümüzün like alma, görüntülenme sayısı kasma anlayışıyla açıklayamazsınız.
Evet abi, kesinlikle. Başka bir boyut var burada.
İşte buna nispetle o bir kişiye yazıyoruz. Neticede bir meselemiz, derdimiz var. Plaj çantasında taşınan, beach club'larda plaj şezlongunda okunacak kitap yazmıyoruz. Yazamıyoruz. Şimdi böyle dedim diye biri çıkıp oradan fotoğraf paylaşır. Kastım şu, böyle bir hedefim yok. Böyle bir hedef kitle hedefim yok. Meselemizden, derdimizden dert sahibi olanlar anlar. Fikir sevenler anlar. Diğer taraftan rızayı, muradı önde tutuyorsak kriterimiz satış rakamları da olamaz. Pazara dönük sözler söyleyeceksen başka şeyler yazardım. Talebe göre şekillenmiyor yani cümleler. Neyi arz etmek istiyorsam o. Yoksa günümüzde işin nereye vardığını görüyoruz. Tüketim tapınaklarında, AVM'lerde imza günü ve yazar söyleşisi. Tekrar ediyorum, kitap yazıyorsak, basıyorsak elbette bu yazdıklarımızı pazara sunduğumuz anlamına gelir. Lakin pazar hesabında değil, mezar hesabındayız. Yaşadıklarımız gibi, konuştuklarımız gibi yazdıklarımız da bizimle birlikte musallaya çıkacak. Bunu elimden geldiğince unutmamaya çalışıyorum.
Haddi zatında iş şuraya varıyor değil mi yani Serkan abi? İnsan niçin yazar?
Tabii bu bir bakıma nefs muhasebesi aslında, varoluş sancısı. Bir ressam şöyle söylüyordu. Tablolarımı duvarları süslesinler diye yapmıyorum. Onlar benim savaş araçlarım. Anlatabiliyor muyum? Nefsiyle mücadelesi aslında. Bir film vardı, izlemişsindir muhakkak. Genç biri bir reklam ajansında çalışıyor, çok yoğun. Hafta sonu olunca kendini doğaya atıyor, dalıyor, dağa tırmanıyor. Mağara dalışı falan yapıyor. Bir yerde sıkışıp kalıyordu falan.
127 saatti galiba abi.
Evet. Adam yaşadığını öyle hissediyor çünkü. Öyle monoton, öyle ruh öldürücü bir hayat ki yaşadığı. Hepimizin neredeyse öyle. Yaşadığını anlamak istiyor insan. Anlamlandırmak. Adrenalin sporları, şunlar bunlar hep bu ihtiyacın sonucu bir bakıma. Bu noktada şunu söylemem yerinde olur. Yazmak benim için yamaç paraşütü yapmak gibi bir şey. Yaşadığımı anlıyorum. Tabii yaşamak var, yaşamak var. Gününü gür etmek var, gününü değerlendirmek var. Muradım anlaşılıyordur umarım. Varoluş mücadelemle ilgili bir şey benim için. Şimdi kelimelerin bile ruhu çekilmiş bir asırdayız. Bir şey söylemeye de çekiniyor insan. Varoluş mücadelesi diyorsun, adam bundan şey anlıyor, geçim derdi. Anlatabiliyor muyum? Ruhu gitmiş gibi her şeyin. Copy paste her şey. Öyle yüzeysel, öyle satır planında. Bütün taklit, bütün taktik taklit üzerine. Taklit hayatlar.
Allah razı olsun abi. Derin Dünya Savaşı'na gelelim isterseniz. İddialı bir kitap ismi gibi. Nedir bu Derin Dünya Savaşı? Ben az çok biliyorum ama okuyucularımız için de neler söylemek istersiniz?
Şimdi şöyle, savaşmanın, hücum etmenin mantığı karşındakine egemenliğini kabul ettirmek, onu istediğin kıvama getirmektir. Savaşlar zaferler için yapılır. Mutlak zafer için ise herkesi öldürmene gerek yoktur. Amaç düşmanı kontrol altında tutmak, hatta sömürgeleştirmek suretiyle ondan istifade etmektir. İşte tam bu durumda kazanmanın, kontrol altında tutmanın klasik anlamda savaşmak dışında alternatifleri de vardır. Örneğin ekonomik savaş diyoruz ya bazen. Bu savaşta kurşunlarla kimse ölmez. Ama güçlü bir ülke, zayıf bir ülkeye bu ekonomik savaşı açtığında tek bir kurşun atmadan onu diz çökecek bir noktaya getirebilir. Global iktisatla ilgili Çıkmaz Sokak diye bir eser yazmıştım biliyorsun. Hadisenin tarihi planını ve kültür yönünü de hesaba katarak. Şimdi kitabımıza ismini veren Derin Dünya Savaşı böyle bir savaş. Burada ekonomiye doğrudan girmedim ama marka deyince, moda deyince elbette işin bir yönü de yine ekonomik. Tek kurşun atmadan, hiçbir askerini kaybetmeden kazanılmak istenen bir savaş. Bu savaşı kazanmak için bildiğimiz anlamda üniformalı, silahlı askerlerinizi sahaya sürmezsiniz. Bundan dolayı da daha bir görünmez, bilinmezdir. Şimdi şöyle bir sual çıkıyor karşımıza. İnsan görmediği bir düşmanı nasıl tanır, nasıl karşı koyar? Öyle ya, halkın aklı gözündedir hikmeti gereği. Savaş olduğunu bilmek için düşmanı görmek lazımdır. Derin Dünya Savaşı'nda görebildiğimiz ölçüde düşmanı anlatmak, bilebildiğimiz ölçüde de bu savaşın cephelerine değinmek muradımız. Gayemiz ele avuca gelmez bir meselenin tüm yönlerini ele almış olma iddiasından uzak olarak değinmiş olduğumuz hususlarda öncelikle farkındalık oluşturmak.
Meselenin bir de kültür emperyalizmine bakan bir tarafı var anladığım kadarıyla.
Kesinlikle Salihçim, Derin Dünya Savaşı klasik anlamda cephelerde değil, kitlesel, küresel ölçekte zihinlerimizde, yüreklerimizde, bedenlerimizde. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, kullandığımız ilaçlar bir süre sonra tüketim kalıplarımızı, Tüketim kalıplarımız ise kültür kodlarımızı değiştiriyor. Kültür kodlarımız fikir düşünce dünyamızı, düşünce dünyamız ahlak anlayışımızı, ahlak anlayışımız ev ve iş hayatımızı, ev ve iş hayatımız inandığımız değerler zümresini, inandığımız değerler de ruhi bir bütünlük halinde fert ve toplum dinamiklerimizi kökten değiştiriyor. Hukuktan eğitime, sanattan iktisada, mimariden şehircilik anlayışımıza kadar her şey her şeyle iç içe. Hem birbirlerinin sebebi hem de sonucu oluyor. Ez cümle, kemiyet değişiklikleri keyfiyete tesir ederken, keyfiyet değişiklikleri de kemiyette değişime yol açıyor.
Kitapta ana başlıklar halinde biyolojik terörden zihin kontrolüne, marka ve modadan sinemaya, fikri imha teşebbüsünden gıdaların ve kültür kodlarımızın bozulmasına kadar derin dünya imparatorluğu elitlerinin yürüttüğü bu gizli savaşın cephelerine mercek tutmaya çalışıyorsunuz.
Görmek için evvela görecek göz, sonra görülecek şey ve nihayetinde de ışık unsuru lazım, der İslam velisi. Bu hakikate binaen belli başlı hususlarda ışık yakabilmiş olmayı ümit ediyorum. Zira biliyoruz ki en itaatkar köleler zincirlerinin farkında olmayanlardır. Ve bilinmeyen bir düşman karşısında hangi cephede savaştığınızın hiçbir önemi yoktur. Bilmekle, görmekle mükellefiz. İnşallah maksadımız hasıl olur.
İnşallah abi. Kitabın okuyucusunu bulması temennimizle bu hoş sohbet için teşekkür ediyorum.
Var olasın kardeşim. Ben de teşekkür ediyorum.